Yapay zeka devrimi. Yani üzerine trilyonlarca doların aktığı dev bir inşaat alanı gibi. Ama her inşaatın bir de risk tarafı var. Seninle paylaştığımız kaynaklara bakınca aklıma şu takıldı. Bu trilyon dolarlık yatırımın riskini aslında kim üstleniyor? Çünkü hani işin merkezindeki devler değil gibi duruyor.
Kesinlikle değiller. Kolombiya İşletme Okulu'ndan Profesör Shivaram Rajgopal'in kaynaklarda geçen çok güzel bir benzetmesi var. Diyor ki, risk bir tüp diş macunu gibidir.
Diş macunu mu?
Evet, bir yerden sıkarsanız mutlaka başka bir yerden çıkar. Risk asla yok olmaz, sadece yer değiştirir. İşte teknoloji devleri de şu anda o tüpü çok ustaca sıkıyor.
Peki o zaman bu sıkılan diş macunu, yani risk, tam olarak nereye gidiyor? Bu bölümde o macunun izini sürelim. İstersen Meta'nın stratejisiyle başlayalım. Çünkü onların yöntemi gerçekten bir finans mühendisliği harikası gibi.
Aynen öyle. Meta'nın Louisiana'daki Beignet projesi diye geçen veri merkezine bakalım. Şimdi Meta bu tesisi finanse etmek için gidip bankadan milyarlarca dolar borç almıyor.
Almıyor.
Onun yerine Beignet Investor LLC adında, yani sadece kağıt üzerinde var olan bir paravan şirket kurduruyor. Gerekli para da Blue Owl Capital gibi özel kredi firmaları tarafından bu paravan şirkete sağlanıyor.
Bir saniye, özel kredi derken neyi kastediyoruz tam olarak? Yani normal banka kredisinden farkı ne bunun?
Güzel soru. Özel kredi bankalar gibi sıkı düzenlemelere tabi olmayan, genelde büyük yatırım fonlarının sağladığı ve daha az şeffaf olan bir borçlanma türü. Bu yüzden anlaşmaların detaylarını falan görmek çok daha zor.
Anladım.
Meta işte bu opak piyasayı kullanıyor. Paravan şirket parayı bulduktan sonra Meta tesisi kendisi inşa ediyor ve sonra dönüp bu paravan şirketten uzun vadeli olarak kiralıyor.
Şimdi anladım. Yani aslında bütün sihir milyarlarca dolarlık bir yatırımı alıp basit bir kira faturasına dönüştürme sanatı. Böylece Meta'nın bilançosunda devasa bir borç kalemi görünmüyor.
Görünmüyor. Sadece aylık bir gider kalemi. Şirket kağıt üzerinde çok daha sağlıklı, çok daha az riskli bir profil çizmiş oluyor.
Peki ama işin en kritik noktası ne?
İşin en kritik noktası kontratın sonu. Diyelim ki 2033 yılına geldik ve yapay zeka talebi hani beklenildiği gibi patlamadı. Meta küçük bir ceza ödeyerek kira anlaşmasından çekilebiliyor.
Çekilebiliyor. E peki o zaman değeri düşmüş o devasa tesisin ve borcun riski kime kalıyor?
İşte o paravan şirketin çıkardığı tahvilleri satın alanlara.
Yani?
Yani emeklilik fonlarına ve sigorta şirketlerine. Risk sistemin çok daha görünmez bir köşesine, yani aslında hepimizin parasıyla yatırım yapan kurumlara itilmiş oluyor.
Bu inanılmaz bir detay. Yani aslında benim veya senin emeklilik birikimlerimiz Meta'nın yapay zeka bahsinin riskini üstlenmiş oluyor bir nevi. Doğru mu anlıyorum?
Dolaylı olarak evet, resim bu.
Peki, Meta'nın stratejisi varlık inşa edip borcunu bilançodan gizlemek. Microsoft da benzer bir bilanço oyunu mu oynuyor? Yoksa onların riskten kaçınma yöntemi daha mı farklı?
Microsoft'un yaklaşımı daha farklı ama sonuç benzer.
Onların anahtar kelimesi esneklik.
Esneklik.
Aynen. İnşa edip kiralamak yerine doğrudan ihtiyaç duydukları işlem gücünü kiralıyorlar. Ama öyle küçük çaplı değil. Nebius, Nescale ve Iren gibi neo cloud sağlayıcılarıyla toplamda 50 milyar doları aşan anlaşmalar yapmış durumdalar.
Neo cloud da yeni bir terim. Geleneksel bulut sağlayıcılardan ne farkı var bunların? Şöyle ki, Neo Cloud sağlayıcıları Amazon veya Google gibi genel amaçlı bulut hizmeti sunmuyor. Sadece yapay zeka için gereken o çok özel ve pahalı çipleri büyük miktarlarda alıp kiralayan şirketler. En çarpıcı örnek CoreWeave. Bu şirket gelecekte Microsoft ve OpenAI'dan gelecek gelirlere güvenerek %10'dan fazla faiz oranlarıyla milyarlarca dolar borçlanıyor. Yani Microsoft'un gelecekteki başarısına tamamen bağımlı bir zincir kuruluyor. Risk yine Microsoft'un bilançosunda değil, CoreWeave ve ona borç verenlerin üzerinde kalıyor.
Peki, tüm bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken sonuç ne? Bir yanda bilanço oyunları, diğer yanda devasa kiralama anlaşmaları. Bu tablonun anlamı ne?
Bunu daha büyük resme bağlarsak, kaynaklardaki uzmanlar bu durumun 2000'deki dotcom krizinden önceki finansal manevralara benzediği uyarısını yapıyor. Bu bilanço dışı işlemler ve özel kredilerin şeffaf olmaması sistemik riskin tam olarak nerede biriktiğini görmemizi engelliyor.
Anladım.
Özetle devler yapay zeka balonunun patlama ihtimaline karşı kendilerini korumaya alırken, riski tamamen kendilerine bağımlı olan daha küçük şirketlere ve onların kreditörlerine devrediyor.
Toparlayacak olursak, büyük teknoloji, yapay zekanın geleceğini doğrudan satın almak yerine kiralayarak finansal riski dış kaynaklara yüklüyor. Bu onlara muazzam bir esneklik sağlıyor. Evet ama aynı zamanda bütün ekosistemi de potansiyel olarak çok daha kırılgan bir hale getiriyor.
Kesinlikle. Ve bu durumda aklıma çok önemli bir soru getiriyor. Şimdi kaynaklarımız tamamen finansal riske odaklanmış durumda.
Evet.
Peki ya teknolojik risk ne olacak? Eğer bu kritik altyapıyı inşa eden CoreWeave gibi aracı şirketler üstlendikleri bu devasa finansal riskin altında ezilirse, bu durum bütün yapay zeka devrimini yavaşlatacak bir darboğaz yaratabilir mi? Yani devler kendilerini finansal olarak korurken farkında olmadan teknolojik olarak bir tuzağa düşüyor olabilirler mi?